Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Merhaba, ben Arda Özoğa.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilte'nin yepyeni bir bölümüyle daha bir kez daha karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir gündemimiz, önemli Top haberlerimiz var. İlk haberimiz Nokia'nın yeni amiral gemisi, yeni telefonu Lumia 925 ile ilgili olacak. Londra'da lansman yapıldı ve biz donanım.com olarak lansmanı yerinde takip ettik. Hatta Türkiye'deki ilk ön inceleme videosunda geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Lumia 925'e bir mobilite yorumu yapalım istersen Ender. Lumia 925 özünde Lumia 920 işlemcisi belli, aynı. Yazılım tarafı Windows Phone 8, evet GDDR2 güncellemesi var. FM radyo çalışıyor artık. Ama bunun dışında özüne bakıldığında donanım ve temel işletim sistemi bazında çok öyle aman aman yenilikler olduğunu söyleyemeyiz. Fakat Lumia 925'i hem Lumia 920'den ayıran hem de Windows Phone dünyasında farklı olmasını sağlayan bazı özellikler var. Onlardan bahsedelim istersen. İlki kamera. Yepyeni bir kamerası var ve bakıldığı zaman büyük bir ihtimalle piyasaya çıktığında düşük ışık performansı en iyi kamera olacağını söyleyebiliriz. Kameralı telefon olacağını söyleyebiliriz.
Evet, bu düşük ışık kamera performansı ciddi bir konu. Çünkü ne zaman yeni bir telefon çıksa o telefonu hani şu ana kadar gördüğünüz en düşük ışıkta en iyi fotoğraf, video çeken kamera bu olacak diye iddialar geliyor. Lumia'dan da benzer bir taraf var. Nokia tarafından da yayınladıkları bazı görseller ve videolar var. Eğer şayet onlar doğruysa, ki burada biraz şüpheyle yaklaşmak belki de hepimizin hakkı, çünkü Lumia 920'lerin çıktığı zamandaki stabilizasyon videoları olsun, onlar bunlar olsun, biraz sansasyon yaratmıştı. Ama 925'te büyük ihtimalle öyle bir tekrar handikap yaşamayacaklardır. Bu 6 parçalı yeni lens sistemiyle 925'in hem f2.0 lensi hem de 6 mercekli yapısıyla düşük ışık performansı konusunda yeni standartlar belirleyecekmiş gibi gözüküyor.
Teknik olarak bakıldığı zaman Lumia 925 6 parçalı, 6 katmanlı lense sahip, dünyanın ilk akıllı telefonu olma unvanına sahip. Aynı zamanda ISO 3200 hassasiyet seviyesini destekleyen de ilk kameraya sahip telefon olarak gösterilebilir. Bu açılardan bakıldığında zaten kamerası donanım olarak sınıfındaki en üstün kamera olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Nokia yaptığı açıklamayla arka planla çalışan, yani donanımı destekleyen tüm yazılımsal algoritmalarında geliştirildiğini ve güncellendiğini söylüyor. Bu açıdan bakıldığında zaten Lumia 920 ile aynı donanıma sahip olsaydı bile kamera bazında yine daha iyi çekeceğini öngörebilirdik bu açıdan bakıldığında. Kamerası büyük bir ihtimalle sınıfındaki en iyi çeken kameralardan bir tanesi olacak. Yine optik görüntü sabitleme var. Lumia 920'den alıştığımız teknik özellikler var. Aynı zamanda yeni yazılım özellikleri var. Action Shot denen bazı yeni özellikler eklenmiş. En iyi fotoğraf seç gibi bazı özellikler eklenmiş. İstenmeyen görüntüyü sil gibi bazı özellikler de yine kamera yazılımına eklenmiş. Bunların bir kısmını biz daha önce Galaxy S4'te ya da HTC One'da da
piyasada görmüştük. Benzerlerini gördük. Bir telefonda bir modeli vardı. Başka bir markanın başka bir modelinde başka bir bu tarz fonksiyonlar vardı. Nokia'da birleştirip hepsini 925'in kamerasının yazılımlarına eklemiş.
Ya kısaca Lumia 925 kamera bazında sınıfına önderlik edebilecek potansiyel sahip bir
yeni
telefon olarak
standartları belirleyecek
gösterilebilir. Evet, standartları belirleyen telefon olabilir. Kısaca diğer özelliklerinden de bahsedelim. Şimdi Lumia 920 çok eleştirilmişti. Hangi açıdan eleştirilmişti? Çok kalın bir telefondu ve çok ağır bir telefondu. Yani hani 4.5 inç ekrana sahip bir telefon, neredeyse 185 gram ağırlığında ve 10.5 milimetre kalınlığında bir kasa yapısına sahipti. Nokia bu eleştirilere dikkate almış olacak ki Lumia 925 karşımızda Windows Phone 8 dünyasının en ince telefonu olarak çıktı. 8.8 milimetrelik bir kasa kalınlığı var ve alüminyum bir kasaya sahip olduğunu söyleyebiliriz, ama burada açmak lazım. Tam alüminyum bir kasa değil, alüminyum çerçevesi olan ve içi aslında yine polikarbon malzemenin kullanıldığı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor Lumia 925. 920'den üstün bir telefon ama 920'ye göre bazı eksikleri de var. Nedir onlar? Kablosuz şarj çıkarmışlar ve kapasiteyi de 16 GB olarak belirlemişler ki Lumia 920 biliyorsun 32 GB olarak piyasaya çıkmıştı. Yani bunlar tabii biraz pazarlama taktiği de olabilir, biraz stratejik hamleler de olabilir, ama bakıldığında sadece kamerasıyla bile çıktığı dönemde ses getirecek bir telefon olduğunu söyleyebiliriz Lumia 925.
Evet, kamera olarak zaten çok ses getirmişti. Karşılaştırmalarda iPhone 5 tarafında olsun, Android tarafındaki Galaxy'ler, HTC One X'lerle çıktığı dönemde çok karşılaştırıldı.
920 için evet.
920 için. 925'te şu anda yeni jenerasyonun hani kamera karşılaştırmalarında arasında yerini alacak bir telefon olacağını söyleyebiliriz. Sonunca inceltmişler. Biz çok konuştuk, sen de biliyorsun mobilitede.
Aşağı yukarı ideal seviyeye getirmişler. Yani, belki biraz daha incelebilir.
Biraz daha incelebilirdi ama yani 8.8 milimetreye de hani çok kalın demek haksızlık olur. Özellikle 920'den 925'e terfi etmeyi düşünenler varsa aradaki kalınlık farkı onlar için bayağı bir sevindirici olacaktır. Tabii ağırlığı da düştü, kalınlığı da düştü. Lumia 925 o alüminyum çerçevesiyle beraber aslında çok farklı bir telefon olmamasına rağmen farklı bir telefon hissini uyandıracak büyük ihtimalle kullanıcılar.
Bu noktada tabii şunun da altını çizelim. Lumia 925'te Nokia aynı zamanda AMOLED ekrana dönüş yaptı ve şunun altını çiziyorlar. Clear Black teknolojisi sayesinde dünyanın en parlak AMOLED ekranı Lumia 925'te. Tabii biz tüm bu iddiaların hepsini telefon piyasaya çıktığında ve Türkiye'ye geldiğinde test ediyor ve sonuçları sizlerle paylaşıyor olacağız. Haziran ayı gibi muhtemelen Avrupa'da 470 euro civarı bir fiyatlandırmayla piyasaya çıkacağını söyleyerek diğer haberimize geçelim. Aslında iki haberimiz var. İkisi de Samsung cephesinden. İkisini birlikte değerlendirelim istersen.
Olur.
Galaxy S4 ile ilgili ve Galaxy S4 Mini ile ilgili. Önce S4'de başlayalım isterseniz. S4 Türkiye'de de piyasaya çıktı. İşte 16 GB versiyonu bugünlerde yaygın olarak bulunabiliyor. Ancak bir sürpriz gelişme oldu ve Google I/O etkinliğinde yeni bir Nexus telefon yerine, örneğin Nexus 5 ya da Nexus 4'ün güncellenmiş versiyonu yerine Galaxy S4'ün geliştirici versiyonu ya da Google versiyonunu tanıttı. Evet. Bu versiyonun özelliği nedir? Bildiğiniz düz Galaxy S4 aslında. Donanımı Amerikan donanımı, yani Snapdragon 600 işlemci var.
LTE'li versiyonu.
LTE'li versiyonu. Ama en büyük farkı belki de akıllı telefonların nasıl olması gerektiğini ya da Android telefonların nasıl olması gerektiğini göstericesine stock Android arayüzüyle gelmesi. Üzerine yani ne TouchWiz var, ne Sense var, ne işte Sony'den gördüğümüz özel arayüzler var. Bildiğiniz düz Android arayüzü var. Ve bununla birlikte bootloader kilidi de yok. Açık bir telefon. İsterseniz buna Migo da kurabilirsiniz. Eğer uygun ROM'lar çıkarsa. İsterseniz Firefox'un işletim sistemini kurabilirsiniz.
Linux bile kurup, Debian Linux bile kurup çalıştırmaya
çalışıyor. Hatta Windows RT bile kurabilirsiniz teknik imkanlar çerçevesinde. Tamamıyla geliştiricilere özel. Programlama sevdalısı, programlama tutkunu yazılımcılar için özel olarak geliştirilmiş bir telefon. 16 GB'lık versiyonu satışa sunulacak Google tarafından ve $650. Fiyatı biraz yüksek.
Evet, özellikle orada X4'te bizi bir alıştırdılar düşük fiyatlı telefonlara, iyi donanımlı. Yine hani Nexus programına dahil ettiler. Bari fiyatı biraz daha uygun olsaydı. Belki ama global anlamda diğer Galaxy S4 satışlarını baltalama adına böyle bir seçeneğe gitmiş olabilirler ama Nexus 4'teki furyaya devam ettirselerdi en azından geliştiriciler için güzel bir artı opsiyon olurdu diyoruz.
Burada hani hakikaten Samsung tam böyle hedefi 12'den vurmuş diyebiliriz. Google'un Nexus programına da girdi.
Bir taşla iki kuş.
Bir taşla iki kuş. Aynen zaten Galaxy S4 iyi satacak bir telefondu. İlk gelen rakamlar da onu gösteriyor. Bir aydan kısa sürede 6 milyondan fazla satmış telefon. Diğer taraftan Samsung zaten Android güncellemeleri noktasında son dönemde iyi işler yapan bir firmaydı. Şimdi artık Galaxy S4 Google envanterine girdiği için Android ile ilgili ne yaşanırsa Snapdragon 600'ü Galaxy S4'e çıkacak. Ki oradan da muhtemelen hızlı bir şekilde Exynos 5 noktalı versiyonuna port edilecektir onlar. Bu açıdan bakıldığında hakikaten Samsung'u tebrik etmek lazım. Hani keşke HTC açısından bakıldığında da HTC One'la bir Nexus programına dahil olabilseydi. Satışları artırır ve hani durumu biraz daha toparlardı finansal değerlendirmeler açısından. Ama Samsung'un hızlı yükselişi sürüyor.
Google'un eli daha güçlü bu noktada.
Eli daha güçlü ve Google'un burada hani Samsung'a soğuk baktığı yönde bazı eleştiriler geliyordu son dönemde. Çok hızlı büyüyorlar, acaba bunu frenlesek mi tarzında. Bu eleştiriler de haksız çıktı. Görünen o ki Google ve Samsung arasındaki işbirliği giderek de artıyor. İstersen biraz da Galaxy S4 Mini'den bahsedelim. Şimdi Galaxy S4 Mini ile ilgili şunu söyleyeyim ve sonra topu sana atayım. Mini diyoruz, minik bir telefon. Galaxy S4'ün mini ama 4.3 inçlik bir ekranı var
minikliği
bu telefonun.
Minikliği kalmadı.
Minikliği kalmadı, hatta Galaxy S2 ile aynı boyda. Evet. Bir dönemin en iddialı Samsung telefonu şimdi minik olarak ekran boyutu anlamında karşımıza çıkıyor. Ama donanım olarak baktığımız zaman ekranı daha büyük bazı telefonlarda kapa tutabilecek cinsi hakikaten orta üst segmentte konumlandırabileceğimiz bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Ya şu an donanıma bakıyorum, teknik özelliklerine bakıyorum. Bu telefon şu Galaxy S4 Mini dediğimiz yani S4'ün kırpılmış hali olan bu telefon birçok insanın hatta herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik donanıma
sahip. Yani 1,5 sene önceye kadar en üst segmentte performans liderliğini oynayabilecek bir telefon
yani,
aslında.
Doğru dedin. 1.6 GHz çift çekirdekli Cortex A15 var. Şu anda Cortex A15'in 4 çekirdekli versiyonlarını gördük ama güç tüketimi konusunda olsun, silikon anlamında sığdırabilme, ısınma derken çok da öyle fazla yayıldığını görmedik. Bizim seninle zaten ortak bir yorumumuz vardı. Çift çekirdekli bir Cortex A15. Her işe rahatlıkla altından kalkabilecek güçte olan işlemciler. S4 Mini'de de bunu görüyoruz. Exynos 5210 zaten Nexus 10 tabletlere görmüştük bu işlemciyi. Oradan alışık olduğumuz bir işlemci. Ve böyle S4 Mini gibi bir uygun fiyatlı bir telefonda, ki uygun fiyatlıyı burada tırnak içine söylüyorum. Çünkü hangi fiyat bandına yerleştireceği şu an için belli değil. Uygun fiyatlı bir telefonda oldukça güzel işler yapacaktır. Ekranı büyüdü senin dediğin gibi. Çözünürlüğü bir miktar daha arttı.
Burada çözünürlük hayal kırıklığı. QHD çözünürlük de Samsung karar kılmış. Keşke 720p olsaydı.
Evet yani şu güzel hissederdik o zaman. Böyle tam olmuş diyebilirdik. Belki buradan bir notunu kırabiliriz. 960-540 da kötü bir çözünürlük değil. Zaten 800-480'den geldiler buraya bir jenerasyon. Belki de çok da yaklaşmak istemiyorlar üst tabakaya. O da olabilir. Onun dışında 1 GB sistem belleği var 3G versiyonu için. 2 GB da LTE versiyonu. Yani bir her zamanki gibi LTE versiyonlarının daha fazla bellekte geldiğini görmekteyiz. 1 GB bellek bugün S3'te bile sıkıntı yaratıyor. S4 Mini'de de yaratabilir. Özellikle TouchWiz'in ortaya koyduğu o bellek tüketimini göz önünde bulundurursak belki de böyle daha light bir versiyonu TouchWiz'de daha yani yüksek hani, bir bellek bant genişliğinde
sunabiliyor. Android'le ilgili şöyle zaten bir gerçek var. Belleği seven bir işletim sistemi. Ne verirsiniz onu yiyor, evet. Onu kullanıyor sonuna kadar. Dolayısıyla artık 2 GB'ın standart olması gerek ama tabii S4 Mini'yi Samsung daha orta segmente konumlandırdığı için burada 1 GB'ı da aslında çok hor görmemek lazım.
Evet. Çünkü S4'de de yaklaşacak bu sefer. S4'te de 2 GB bellek.
Hala S3 var aslında bir S3 diğer var, taraftan evet. Bakıldığı
yani,
zaman.
S3'ü öldür. Hala satıyorlar S3'ü. Hala yani daha sonuna gelmiş durumda değil ve birkaç fiyat indirimiyle daha özellikle birçok kesim için ciddi popüler fiyat performans telefonu olabilecek noktada S3. O yüzden aralarda derelerde tabii sıkıştıramıyorlar. 1,5 GB bellek koysak nasıl olurdu bilmiyorum. Belki düşünmüşlerdir ama biraz daha büyük ihtimalle S4'ten aşağı yerleştirebilmek adına bazı teknik özelliklerini bilerek
bir miktar daha da Galaxy S3'ün altına konumlandırmışlar evet. Diyebiliriz biz bu noktada. Ama şunu söyleyeyim. Tabii bunlar henüz resmi olarak doğrulanmış teknik özellikler değil.
Çok büyük ihtimalle böyle çıkacak. Çok büyük ihtimalle böyle çıkacak ama en azından
Samsung henüz zorlamadığı için biz yine bir miktar soru işareti koymakta fayda var diyoruz bu özelliklerin yanında. Ama şunu söyleyelim. Samsung burada resmen sektöre mesaj veriyor. Diyor ki akıllı telefon satacaksanız eğer pil büyük önem taşıyor. Galaxy S4 Mini'ye bakıyoruz. Samsung'un orta segmente konumlandıracağı bir telefon ama 2100 mAh pil var. Kıyaslamak gerekirse HTC'si üst segmente konumlandırdı. Butterfly telefonuna, Droid DNA telefonuna 2050 mAh, 50 mAh pil koymuştu. Hani bu açıdan
yani Full HD S4'lü 4 çekirdekli telefon.
Kaldı ki evet yani. Belki 2 kat daha güçlü bir telefona daha düşük kapasiteye pil koymuştu. Burada üreticilerin artık pil kapasitesine de mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ki Galaxy S4 ile ilgili olarak gelen yorumlarda hep o yönde pilin hakikaten iyi gittiği yönünde. Zaten bugün Note 2 belki de piyasanın bulunabilir telefonlar arasındaki en yüksek pil ömrünü sunan telefon olduğu da zaten bilinen bir gerçek.
Tabii telefonun fiziksel avantajının bu konudaki getirdiği artıyı göz ardında bulundurmamak gerek. Sonuçta telefon büyüdüğü için daha fazla zaman pil konulabiliyor ama hani bu da başka handikaplar oluşturmuyor. Kalınlığını arttırmıyorlar. Yine telefonu ince tutabiliyorlar. Optimizasyon anlamında, yazılım anlamında da geliştirmeler yapıp çok ciddi kullanım süreliğine ulaşabiliyorsunuz Note 2 ile.
Kaldı ki Samsung'da şunu gösterir. 4.3 inçe 2100 mAh pil koyulabiliyorsa yani. HTC'ye de sorarlar yani 5 inçe sen nasıl 2050 mAh pil koyarsın diye. Neyse bu tartışma çok uzun gidecek gibi görünüyor ama üreticiler rekabet yönüne geçmek istiyorlarsa pile de büyük yatırım yapmaları gerektiğini bir kez daha buradan görmüş olduk diyerek çok ilginç bir akıllı telefon haberine geçelim. Hakikaten biz de haberini yazarken heyecanlandık ve ilgi duyduk.
Harbi mi dedik böyle bir?
Hakikaten harbi mi dedik. Telefon haberimiz NEC'ten geliyor. Biz NEC'i yakinen tanıyoruz Ender'le birlikte. Mobil Dünya Kongresi'ne gittik. Özel tabletlerini test ettik. Hatta dönüşünde uçakta NEC Türkiye'de görevli bir arkadaşla da tanışma şansı yakaladık. Ama bu firma eleştirimiz var. Çok güzel ürünler yapıyorlar. İnovasyon hat safhada.
Mühendislik anlamında çok ciddi. Yani
Japon mühendisi hakikaten bu firma tarafından konuşturuyorlar gerçekten.
Konuşturuyorlar.
Ama maalesef yaptıkları ürünler diyorlar ki eyvallah biz sadece anavatanımız için bu ürünleri piyasaya süreriz. Japonya dışına çıkmıyorlar. Artık kendilerini çok mu üstün görüyorlar ya da bizim üretim kapasitemiz çok az. Diğer ülkeler hiç bulaşmayalım da kendi toprağımızda,
kendi yağımızda kavrulalım
mı diyorlar. Tam anlam veremedik. Ancak yine çok ilginç ve yenilikçi bir telefonla karşı karşıyalar. Piyasaya sürmüş durumdalar ya da sürmeye hazırlanıyorlar. Medias X06'yı böyle de işte garip isimlendirmeleri var. Şu Japonlar hakikaten isimlendirme olayını çözemediler yani bakıldığı zaman. Bu telefonun çok önemli bir özelliği var. Bu özellik ne işlemciyle ilgili, ne ekran kartıyla, grafik birimiyle ilgili, ne ekranıyla ilgili, ne de piliyle ilgili. Bu adamlar ince telefonlarda işlemcinin ısınma sorununu kökten çözmüşler. Evet. Nasıl çözmüşler? Tamamıyla bir sıvı soğutma sistemine geçerek çok ısındığı söylenen Snapdragon S4 Pro'yu tamamıyla kontrol altına almışlar. O Nexus 4'te yaşanan thermal throttling olayının da bu sayede önüne geçmişler gibi görünüyor.
Aslında şu anda sırf S4 Pro demeyelim. Xperia Z'de tamam S4 Pro'lu ama Snapdragon 600'lü telefonlarda da bu durumun ciddi bir şekilde
yoğun yük altında bayağı
ısınıyorlar. Yoğun yük altında ısındığını ve yeri geldiğinde thermal throttling yani ısınmaya bağlı yavaşlama durumuna söz konusu olduğunu biliyoruz. NEC bunu nasıl çözmüş? Sıvı soğutma dedin. Tabii şimdi sıvı soğutma deyince aklımıza böyle radyatörler, fanlar, borular, hortumlar
öyle, gelmesin. Öyle şeyler gelmesin.
Sonuçta kalınlık ve boyut itibariyle de dışarıdan bakıldığında herhangi bir farklılık göremediğiniz bir telefon. Ne yapmışlar? Aslında bir ısı borusunu bilgisayarla donanımla haşır neşir olanlar bilirler. İşlemcilerin, ekran kartlarının soğutucularında, anakartların soğutucunda ısı boruları olur. Isı transferini belli bir sıvının gaza dönmesi sonra tekrar sıvılaşması üzerine ısıyı belli noktalardan başka noktalara taşır. Telefonların en büyük sıkıntısı neydi? İşlemcilerin üzerine bir de belleği yapıştırdığın zaman o ısı o atamıyordu telefon. Zaten ısıyı iletebilecek herhangi bir mekanizması, iç yapısı, ne bileyim bir alüminyum soğutma yaprağı olmadığı için
havalandırma kanalı vesaire.
Senin dediğin gibi havalandırma kanalları olmadığı için o ısı hapsoluyordu içeride. NEC burada ne yapmış? İnce bir ısı borusu sistemiyle işlemcinin ürettiği ısıyı telefonun çeşitli bölgelerine dağıtmış. Böylelikle daha rahat bir şekilde o ısı işlemci üzerinden uzaklaştırılıp telefonun farklı bölgelerine daha efektif bir şekilde yayılarak oradan da işte el üzerinden dışarıya çeşitli yöntemlerle soğuyor ve bu sayede de Thermal throttling dediğimiz problem S4 Pro gibi çok ısınan bir işlemcide bile gerçekleşmiyor.
Kaldı ki telefonun diğer özelliklerine baktığımız zaman 4.7 inç büyüklüğünde 720p ekranı var.
Dolu dolu telefon.
Sony üretimi Exmor RS sensörlü 13.1 megapiksel kamerası var. Android 4.2 işletim sistemi var. Telefon tasarımı da çok ilginç. Tam böyle bayanları hedef alabilecek farklı renk seçenekleri, özel aksesuarlar gibi seçenekler de telefonla birlikte sunulmuş durumda. Hakikaten Japon mühendisliği. Gerçek anlamda devreye girdiği zaman işin rengini değiştirebiliyor. Bu adamlar
hala yapıyorlar yani.
Ama pazarlama konusunda maalesef hala bir Amerikan ideolojisini benimseyebilmiş değiller. Amerikan stratejilerini, Amerikan firmalarının uyguladığı taktikleri kullanamıyorlar maalesef.
Yani kötü malı iyi reklam yapıp sattırmak gibi bir şey adamların şeyinde kültüründe
yok. Aslında işleri
yok
daha kolay yani. Elinde çok iyi bir ürün var. Güzel pazarlarsan satacak arkadaş belli yani. Fiyatlandırmayı da doğru yaparsan ama işte bir taraftan Amerikalı kötü malı satarken sen burada iyi malın tanıtımını bile yapamıyorsun.
Kültüründe yok demek ki. Adamın DNA'sında yok. Düşünemiyor öyle bir şey. Ya biz bunu yaptık ama
adamların altında şey de yok yani bakıldığı zaman. Hani ben bir ürün yapayım da tabiri caizse şunu söyleyeyim. Kullanıcıları nasıl kagalayayım bunu nasıl çekeyim mantığında değiller yani. Dolayısıyla.
Aynen öyle. Düşünüyor. Ulan burası eksik oldu. Bunu da şurasını da geliştirelim. Bazen geliştirme noktalarında özellikle böyle telefon gibi hani çabuk değişen jenerasyonların içinde geç kalmalarının sebebi de o aslında. Bir tarafını yapıyorlar, ulan burasını beğenmedik, biraz daha geliştirebilir miyiz derken hop bir jenerasyon daha değişiyor. Biraz daha geride kalıyorlar baktığında. Sony son dönemde biraz toparladı ama son bir seneye kadar Sony'yi gördüğümüzde doğru düzgün üst seviye donanımlı telefonu yok.
Sony'de yani kaldık Xperia Z'nin tanıtım için çok ciddi yatırım bütçelerine sahip olduğunu da biliyoruz. Hani bakıldığı zaman sıvı soğutmanın ilk akıllı telefonu diyoruz. İsme bak Medias X06E. Şuna desene Super Power Liquid Cooling Foam vesaire tarzında özel bir isim bul. İnsanların daha fazla ilgisini çeksin. Yani şunu telaffuz ederken bile iki kere düşünmek gerekiyor bu isimlendirmeyi. Ama hakikaten Japon mühendisi devreye girdiği zaman işin rengi değişebilecek farklı inovatif yenilikçi cihazlar piyasaya çıkabiliyor. Umarız NEC bu telefonu dünya piyasalarına sunar ama üzülerek söylüyorum maalesef bu da pek mümkün olacak gibi görünmüyor diyerek başka bir firmaya geçelim. Buradan hani Japonlar çok yenilikçi dedik ya son dönemde neredeyse hiç yenilik yapamayan bir firmaya geçelim. RIM yani BlackBerry firmasında zaten aslında artık BlackBerry oldu. RIM gerilerde kaldı. BlackBerry firmasını dünya gündeminde uzun süre başarılı firma olarak gösteren hatta yüksek satış rakamlarının ulaşmasına sağlayan asıl gelişme kuşkusuz BBM yazılımı olmuştu. Bu yazılım? BlackBerry sahipleri BlackBerry telefonları arasında ücretsiz olarak mesajlaşabiliyorlardı bu yazılım vasıtasıyla. Ama daha sonra tabii Facebook çıktı. Facebook'un kendi mesajlaşma uygulaması var. Diğer taraftan WhatsApp var. Başka türlü sistemler isterseniz Viber var, Tango var, Skype var,
G-Talk
var. Apple'ın kendi iMessage uygulaması var. Diğer taraftan yazılım tamam güzel, mesajlaşma uygulaması güzel ama iyi telefonlar yapamayan bir BlackBerry vardı. Dolayısıyla rekabette geri kalmaya başlamıştı. Tabii tüm bunlar hep bir tartışmayı beraberine getirdi. Şirketin geleceği ne olacak, ne olmayacak derken BlackBerry bir açıklama yaptı. Hani Z10'la arkaların altları rüzgarı Q10'la ve Q5'e devam ettirecekler. Ancak yazılım tarafında sürpriz yaparak dediler ki biz BBM uygulamasını, kendi mesajlaşma uygulamamızı artık tüm platformlara veriyoruz. Ve Haziran ayı itibariyle yaz dönemine doğru Android ve iOS cihazlarda da bu uygulama olacak. Ama artık bence çok geç.
Yani bence denilebilecek tek bir şey var. Doğru karar yanlış zaman.
Aynen bravo. Hakikaten belki en doğru tanımlama bu şekilde olabilirdi. Çünkü artık hani herkes WhatsApp kullanıyor. İşte Google Hangouts'ı tanıttı. Diğer taraftan işte Apple'ın kendi iç uygulaması var. Facebook diğer taraftan bir şeyler çabalıyor. Hani bakıldığı zaman geç kalınmış bir hamle ama belki duruma bir miktar daha iyiye taşıyabilir. Burada doğru pazarlama taktikleri kullanılırsa eğer. Çünkü sonucunda hala BlackBerry kullanan çok fazla sayıda insan var ve bu insanların başka cihazlara sahip kullanıcılarla yine ücretsiz bir şekilde operatör üzerinden.
O bir de BBM kullanıcılar arasında bir hani sevmesinin bir sebebi var. Bir rahatlığı, bir pratikliği, hani böyle bir hızlı kullanılabilirliği var. Ne zaman BBM'den bir mesaj yaşayan biri görsem çıkarıyor telefonu, çıtır çıtır çıtır bu mesajı atıyor. O rahatlığı, o hızı bir şekilde şeye getirebilirlerse hem Android hem de iOS cihazlara belki işleri daha kolay olabilir ama.
Ya ben şunu gördüm, basın toplantılarında özellikle bunu Çinliler çok yapıyor. BBM sahibi, BlackBerry sahibi Çinliler o küçücük ekranda ufacık tuşlarla beraber basın bülteninde konuşmaları biri yazıp merkez ofisine yolluyor. Bunu basın bülteninde geliştiren öyle durumlarda da karşılaştığımız oluyor. Ancak umarız bunlar BlackBerry'nin daha rekabetçi noktaya gelmesi açısından yardımcı unsurlar olur. Çünkü pazarda ne kadar çok üretici o kadar çok rekabet ve rekabete bağlı olarak bizler için daha fazla fayda sağlayacaktır diyerek buradan Sony'ye geçelim. Az önce adını birkaç kere andık. Şimdi gerçekten Sony'yi konuşmanın vakti geldi. Xperia Z Sony adını Sony daha üst segmentlere taşıyan ve daha çok konuşturan bir telefon firma haline getirmişti. Xperia Z'nin ardından şimdi tabii farklı telefonlara ihtiyacı var Sony'nin. Farklı fiyat segmentleri için. Bu sefer de Xperia Z'nin Türkiye'deki satışına yavaş yavaş başlanıyor. Yani bu telefon daha böyle orta segment hitap edebilecek bir telefon. 4.6 inç büyüklüğünde 720p ekranı var.
Kötü i̇şte değil yani.
Kötü değil. 1.7 GHz hızında çift çekirdekli işlemcisi var. Snapdragon tabanlı. Ama bakıldığı zaman hani ben sanki bundan önce Xperia ZR Türkiye'ye gelse, daha küçük ekranlı Xperia Z Hani o rüzgarı daha iyi devam ettirebilecek
daha iyi taşıyabilirdi. Evet, çünkü Xperia'da ne olursa olsun o telefonu o Xperia'da yapan o kadar konuşturan özelliği su geçirmemesiydi yani. Şimdi kimse kusura bakmasın. Tamam, donanım anlamında, tasarım anlamında çok iyiydi ama gün yani laf döndü dolaştı ne oldu? Su geçirmezliğine geldi. İşte bir boğazda işte video çektiler, suyun altına şey yaptılar. Hepsi çok güzel özellikleri. Daha alınabilir versiyonu Xperia'da o konuşma rüzgarını, o furyayı devam ettirebilirdi. Sony'nin tercihi Xperia SP'yi getirmek olmuş. Bu telefon da donanım anlamında çok rekabetçi, yani güzel. Alan insanın herhangi bir donanım anlamında eksiklik hissetmeyeceğini düşündüğüm bir donanıma sahip. Onun dışındaki 1 GB belleği belki 8 GB depolamasıyla beraber bir miktar az kalsa da bunu micro SD kartla arttırabilmek mümkün. Büyük ihtimalle fiyatı biraz daha uygun olsun diye yapılan kırpmalar bunlar. Yani Türkiye fiyatı da tavsiye edilen fiyatı 1250 lira. Bir iki fiyat kampanya falan da yakaladık mı 1000 liraya falan 1100 liraya yaklaşırsa.
Çünkü o fiyat segmentinde Galaxy S3 ve benzeri bazı telefonlar da satılıyor. Dolayısıyla fiyat belki biraz daha aşağıda yer alsaydı daha iyi bir konumlandırmaya sahip olabileceğini söyleyebiliriz.
Aslında donanım olarak şey ama. Galaxy S3 ile birebir rakip olabilecek bir telefon. Hani orta seviye telefon değil.
Tabii o açıdan bakılan 4 çekirdekli işlemciye karşı çift çekirdek konumlandırması gibi bazı argümanlar ön plana çıkabilir ama telefon genel olarak bakıldığında derli toplu bir telefon. Pek çok kişinin günlük ihtiyacını karşılayabilecek bir telefon. Türkiye'de de yeni yeni piyasaya giriyor. Nasıl bir pazar başarısı göstereceğini takip edeceğiz. Şimdi buradan yeniler istersen programın sonuna gelmeden bazı haberleri kısa kısa hızlıca değerlendirelim. İlk haberimiz Project Shield cephesinden Nvidia'nın yeni oyun konsolu Tegra 4 tabanlı. İsmi kesinleşti ve piyasaya çıkış tarihi de artık netleşti. Tamam, Nvidia Shield adıyla çıkacak. Evet. Aradan Project'li çıkarmışlar. Bu proje artık bitti, piyasaya girecek dercesine. Tegra 4'ün tabii nasıl performans göstereceğini göreceğiz. Tegra 4'lü telefonlar ve tabletler için daha çok yol var. Bu senenin sonuna kadar çıkıp çıkmayacağı bile hala muallak. Ama Project Shield $350 civarı bir fiyatla çıkacak. Ben fiyatı yüksek buldum. Zira $450 iyi bir telefon alabilirsiniz. Ya da bak iyi bir telefonun yanında hatta Çin'den $30'larda bir kontrolcü getirip bildiğiniz Project Shield'ı elde edebilirsiniz bakıldığı zaman. Diğer taraftan PlayStation 4 ve Xbox'ın da zaten $500'ların altında konumlandırılması bekleniyor.
Evet, $499 gibi fiyatta büyük ihtimalle yeni konsollar çıkacak. Şimdi bir el konsolu için o kadar para vermek bilmiyorum. PS Vita bile çok eleştirildi $299 civarındaki fiyatıyla. Project Shield'a baktığımızda Nvidia gene Tegra'dan bir iteleme peşinde gibi gözüküyor. $349 sadece bir el konsoluna, özellikle de yani el konsoluna, başka bir şey demeye gerek yok bence. Sonuçta el konsolu biraz fazla bir fiyat. Hani ülkemize gelirse nasıl fiyatta gelecek büyük ihtimalle çok daha yüksek olacaktır. 1000 liranın üzerinde olacağını tahmin etmek mümkün. Bence Nvidia'nın fiyat politikasını biraz değiştirmesinde fayda var. Çünkü içinde 3G'si vesairesi, herhangi bir ekstra vergiye tabi tutulmasına neden olacak cihazlar, işlemciler veya herhangi bir patent davaları da yok. O yüzden daha uygun fiyatlı bir el konsolu haline getirilip Tegra 4'ün gücünü piyasaya daha güzel bir şekilde gösterebilirler.
Evet, bakacağız ama Tegra 4 ile ilgili olarak Nvidia şu anda bir sessizlik içerisinde. Ocak ayına tanıtılan işlemciyle ilgili yılın yarısı bitmek üzere hala son bir adım atılmış değil diyerek buradan Asus'a geçelim. Asus yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. ZenBook UX51 ailesinin farklı bir versiyonu. Bu versiyonun en büyük özelliği 2880x1620 piksel çözünürlüğünde, o ultra yüksek çözünürlükte diyebileceğimiz ekrana sahip olması. Benzer bir adımı geçtiğimiz günlerde Toshiba Kirabuk isimli dizüstü bilgisayarıyla atmıştı. Yani bakıldığı zaman donanım olarak herhangi bir orta segment ya da orta segmentin biraz üstü dizüstü bilgisayardan farkı yok. Tek farkı yüksek çözünürlükte ekrana sahip olması. Ancak bu noktada hani bu çözünürlüğü besleyebilecek grafik birimleri henüz var mı yok mu tartışılabilir. Evet, GeForce GT 650 Mobile yüksek performanslı bir grafik birimi. Pek çok oyun oynatabilir ama o çözünürlükte oyunlar oynatır mı oynatmaz mı mümkünatı yok.
Yok.
Hani
yok.
Belki en düşük çözünürlük ayarlarında böyle ite kaka oynayabilirsiniz ama şu an için o çözünürlükler sadece iki boyutlu uygulamaları kullanmak için geçerli
GT
çözünürlükler olarak gösterilebilir. GT
650 dediğim mobil grafik birimi
full HD ayarlarda bile hani bakıldığı zaman
masa üstündeki şeye denk geliyor işte. GTX 650'nin
altı bazda düz versiyonu. Yani. Evet, aynen öyle.
GTX hani boost olmayan hani 128 bit versiyonuna denk geliyor. Yaklaşık olarak.
Yani bakıldığında full HD çözünürlükte bile orta kalite ayarlarında belki anca ite kaka oynatabilecek bir cihaz. 2-3
sene öncesinin oyunlarını anca oynatabilecek. Hani bu çözünürlükte biraz yemez.
Onun dışında, yani sadece şu an için hani pratiklikten ziyade daha teknolojik anlamda biz bunu yaptık denilebilecek bir teknoloji
sonuçta
olduğunu söyleyebiliriz.
Sonuçta ince bilgisayar tam olarak kalınlığına bakalım. 19.7 mm.
Yani ultrabook sınıfına girebilecek bir
ultrabook sınıfına bilgisayar. Girebilecek. Ağırlığı da 2.06 kilogram. Hani Core i7'ye koydun işte SSD'yi doldurdun.
Hala mobilitesi yüksek bir dizisi
mobilitesi
yüksek
çok yüksek. Hani bir de o GT 650'imi o incelikte soğutma da ayrı bir dert. Hani orada mühendislik anlamında Asus'u tebrik etmek lazım. Bu ince paketin içerisinde hepsine dolu dolu bir dizüstü bilgisayar yapmış ama bu çözünürlüğü arttırma furyasının dezavantajı da
bu çözünürlük şu anda hani döküman yazarken, internet sitelerinde siteler arasında
video
gezerken
vesaire.
Daha fazla verinin tek bir ekranda görünebilmesi açısından iyi ancak oyunlar için şu an oldukça uzak bir ihtimal olduğunu söyleyerek son haberimize geçelim. AMD dizüstü bilgisayarlar için yüksek performanslı Radeon X 8970 mobil grafik birimi tanıttı. AMD'ye göre dünyanın en yüksek performanslı mobil grafik birimi ama bunu demek için önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz. GeForce 700 Mobile serisi Nvidia tarafındaki grafik birimlerinde lansmanı yapılacak. Bakıldığı zaman hani 1280 paralel işlem birimi var. Bu açıdan bakıldığında Radeon HD 7900 serisinin altında 7800 serisinin ise üstüne konumlandırabileceğimiz bir mobil grafik birimi olduğunu söyleyebiliriz. Hani bakıldığı zaman teknik özelliklerini işte 850 MHz'de çalışan ve boost devreye girdiğinde 900 MHz'de çıkan bir çekirdek hızı olduğunu görmekteyiz. Yaklaşık 2.3 gigaflopluk bir teraflopluk bir işlem potansiyeline sahip bu grafik birimi.
Onu da değerlendirsek PlayStation 4 için konuşulan işlem performansının
yani biraz daha üzerinde.
1.85-2 civarında konuşuluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun üzerinde.
Onun üzerinde. Bu açıdan bakıldığında şu anki mobil dizüstü bilgisayarların bile grafik potansiyeli anlamında en azından üst seviye GPU'ların.
Full HD'nin altından rahatlıkla kalkabilecek.
Rahatlıkla kalkabileceğini söyleyebiliriz. Onun dışına bakıldığı zaman zaten Graphic Core Next mimarisine sahip. Evet. RTX 11.1 desteği sunan bir grafik birimi. Artık hani 2013'le birlikte dizüstü bilgisayarlar gerçek anlamda masaüstü bilgisayarı yakalayabilecek donanımlara sahip olmaya başladılar. Haswell jenerasyon 4. nesil Intel işlemcilerin çıkmasıyla birlikte zaten işlemci tarafı da alıp başına girecek diye yorum yapabiliriz bu açıdan bakıldığında. Hani dizüstü bilgisayar tutkunları için, oyun bilgisayarı almak isteyenler için 2013'teki bilgisayarlar fazlasıyla tatmin edecek performansı sunacak gibi
yani
görünüyorlar.
Yani oyun oynamak için illa oyun bilgisayarı veya böyle kalın hantal notebooklara pek ihtiyaç olmayabilir. Şimdi demin Asus konuştuğumuz Asus'a da bakarsak daha böyle taşınabilir bilgisayarlarda da oyun keyfini tabii bu uç çözünürlükleri bir kenara bırakırsak yaşayabilecekmiş gibi gözüküyoruz yakın gelecekte.
Hemen çok kısaca istersen birkaç performans değeri söyleyelim. Bu değerler AMD'ye ait olduğu için tam anlamıyla gerçek değerler olup olmadığını beklemek gerekiyor. Çünkü cihaz piyasaya çıktığında bunu test ederek ancak o kanaate varabiliriz. Ancak şunu söyleyelim. CI Benchmark var. CI Benchmark dediğimiz uygulama yeni bir uygulama ve OpenCL performansını ölçüyor. Yani aslında Compute Power dediğimiz işlem gücüne dayalı bir değerlendirme yapıyor. GTX 680 ve 4100 civarında puan alırken burada hani neredeyse 4 katı kadar yüksek puan almış 8970 burada... ki tek hassasiyetli işlem gücü açısından zaten AMD mimarisinin daha yüksek skoru imza attığında aynı masaüstü işlemcilerde Intel'in Super Pi'de AMD'den hep daha yüksek skor vermesi gibi bir değerlendirme yapabiliriz. Ve diğer taraftan oyunlara bakacak olursak Trademark'ın Firestrike testinde Full HD çözünürlüklerde neredeyse hani 120 civarında daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 4500 puan almış. Hani Tomb Raider'a baktığımız zaman oyunlardaki performans açısından GTX 680 Mobile'dan yaklaşık %54 daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz ama Nvidia tarafında GTX 680M'nin bir de 680 MX versiyonu var. Daha hızlı versiyonu. Ve önümüzdeki haftada dediğimiz gibi GTX 700 serisi mobil grafik birimine çıkacak. Anlaşılan orada da rekabet artıyor. Evet. Ama yüksek performans segmentinde dizüstü bilgisayarların şaha kalkacağını söyleyebiliriz 2013'le ilgili olarak. Evet, bu haberimizle birlikte mobilitenin bu haftaki bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar şimdilik iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyerek videonun sonunda ufak bir hata yaptık ama artık o kadar bazı görevler bizi açısından. Şimdilik hoşça kalın diyelim ve kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.